Herkese merhabalar. Eureka'nın ikinci sezonunun 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hüseyin Atala. Bugün Begüm ve Emre ile haftanın bilimsel gelişmelerini konuşacağız. Bu hafta Begüm'den başlıyoruz. Begüm, seni dinliyoruz.
Bugün tıp ve yapay zeka dünyasında heyecan verici bir gelişmeyi ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir makaleye göre yeni geliştirilen Biomed GPT, tıbbi ve bilimsel görevlerde yardımcı olabilecek güçlü bir yapay zeka modeli olarak karşımıza çıkıyor. Biomed GPT, görüntü ve metin analizini birleştiren ilk açık kaynaklı, hafif ama güçlü bir yapay zeka modeli olarak dikkat çekiyor. Bu modelin en büyük yeniliği, aslında her bir tıbbi görevi ayrı ayrı eğitmek yerine tek bir sistemle farklı görevleri gerçekleştirebilmesi. Örneğin X-ray görüntülerindeki tümörleri tespit etmekten, bilimsel makaleleri özetlemeye kadar bir dizi görevde etkili. Lehigh Üniversitesi'nden Dr. Li Chasan'ın liderliğindeki bir araştırma ekibi, Biomed GPT'nin çok çeşitli biyomedikal veriler üzerinde eğitim aldığını ve 9 farklı biyomedikal görevde 25 farklı veri setiyle yapılan testlerde 16 yeni state of the art sonucu elde ettiğini raporluyor. Bu da demek oluyor ki model hem doktorlar için hem de araştırmacılar için önemli bir karar destek aracı olabilir. Ve önemli bir nokta ise şu, Biomed GPT'nin sağlık alanındaki potansiyeli büyük. Massachusetts General Hospital, büyük sağlık kurumlarıyla yapılan klinik testlerde modelin doğru ve güvenilir sonuçlar verdiği gözlemlendi. Örneğin, radyoloji raporları üretme ve görsel sorun yanıtlama görevlerinde üstün başarı gösterdi. Bu modelin geliştirilmesi çok disiplinli bir çabanın ürünü. Bilgisayar bilimi, tıp, biyomedikal mühendisliği gibi alanlardan uzmanların bir araya gelmesiyle oluşturulan Biomed GPT, tıp dünyasında hasta bakımını iyileştirmek ve araştırma süreçlerini hızlandırmak için büyük bir potansiyel taşıyor. Özetle Biomed GPT'nin hem hastanelerde hem de araştırma alanlarında tıbbi görüntüleme ve literatür analizi gibi pek çok alanda devrim yaratabileceği söyleniyor. Özellikle açık kaynaklı olması, diğer araştırmacıların bu teknoloji üzerinde daha fazla geliştirme yapmasına olanak tanıyacak. Bu sadece başlangıç. Tıbbın geleceği yapay zeka ile birleşiyor ve Biomed GPT bunun mükemmel bir örneği.
Yapay zeka hata yapma olasılığımızı düşürüyor aslında, özellikle klinik kullanımda. Umarım yapay zeka gelişir, yanlış konulan tanıların önüne geçer, hem doktorlar hem de hastalar açısından kaliteli bir hizmet alınmasını sağlar. Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler gösterecek. Evet Emre, bir sonraki haberimiz senden, seni dinliyoruz.
Şimdi madem yapay zekalar hakkında konuşuyoruz, o zaman yapay zekaya biraz daha farklı bir bakış açısından bakan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum sizlerle. MIT'den araştırmacılar yapay zeka modellerinin etkileyici performanslarına rağmen dünya hakkında tutarlı bir anlayışa sahip olmadığını ortaya koydu. Büyük dil modelleri olarak bilinen bu sistemler, şiir yazma veya bilgisayar kodu yazma gibi karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebiliyorlar. Fakat bu başarının altında yatan mekanizma sandığımız kadar sağlam değil. Araştırmacılar bir yapay zeka modelinin New York şehrinde neredeyse mükemmel bir doğrulukla yol tarifi verebildiğini ancak şehrin gerçek haritasını doğru bir şekilde öğrenemediğini keşfetti. Model var olmayan sokakları ve imkansız kavşakları içeren hayali bir şehir haritası oluşturmuştu. Dahası araştırmacılar bazı sokakları kapatıp alternatif rotalar eklediğinde modelin performansı önemli bir şekilde düştü. Doğruluk oranı %100'den yaklaşık %67'ye kadar geriledi. Bu bulgular yapay zeka sistemlerinin gerçek dünyada kullanımı için ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Çünkü bir model belirli bir bağlamda iyi bir performans gösterse bile görev veya ortam biraz değiştiğinde beklenmedik bir şekilde başarısız olabiliyor. Araştırmacılar bu sorunu çözmek için farklı yaklaşımların gerekli olduğunu düşünüyor.
Evet Emre, 4 bölümün sonunda bir kez teknoloji haberi alayım dedim. Ve benim bütün yapay zeka tezimi çürüttüğün için sana teşekkür ediyorum. Aslında haberin çok doğru ve yapay zekanın birinci kaynak olarak kullanılmaması gerektiğini de bize biraz daha vurguluyor. Hani direkt ne hastanede ne mesela tanı koyarken klinikte ne de bir yol tarifinde bile %100 yapay zekaya bel bağlamamamız gerekiyor aslında. Önce baktıktan sonra biraz daha Hüseyin'in bahsettiği gibi teyit etmeye yönelik bir mekanizma olarak kullanılabilir şu anda. Biraz daha geliştirilmesi lazım dediğin gibi.
Bir sonraki haberimiz Begüm'den gelecek. Begüm, seni dinliyoruz.
Covid-19 virüsüyle yeniden gündeme gelen hayvanlardan insanlara virüs bulaşması senelerdir bilim insanlarının araştırma konularından birisi. Bilim insanları arterivirüs ailesinden bir grup virüsün insanları enfekte etmesini engelleyen ancak aynı zamanda virüsün bulaşında da yardımcı olabilecek kritik bir protein keşfetti. Arterivirüsler maymunlar, domuzlar ve atlar gibi birçok memeli türünde doğal olarak bulunan virüsler. Ancak şimdiye kadar insanlarda görülmedi. Ohio State Üniversitesi'nden Dr. Cody Warren ve Wisconsin Madison Üniversitesi'nden Dr. Adam Bailey'nin liderliğindeki ekip, arteri virüslerin memeli hücrelerine girmelerine yardımcı olan bir proteini belirledi. Bu protein, neonatal FC reseptörü olarak bilinen ve bağışıklık hücrelerinde bulunan bir molekül. Ekip, bu proteinin hem domuzları hem de atları enfekte eden virüsler için giriş noktası olduğunu keşfetti. Ancak bu keşif sadece bir başlangıç. Araştırmacılar bu reseptörün engellenmesiyle virüslerin hücrelerine girişini durdurabileceğini ve bunun için zaten mevcut olan bir monoklonal antikorun virüsün bulaşmasını engellediğini de kanıtladılar. Yani bu antikor, gelecekte bir arteri virüsün insanları sıçraması durumuna bir koruma stratejisi olabilir. Bu çalışma ayrıca bazı hayvan türlerine özgü fcRNA proteininin yapılarındaki farklılıklar nedeniyle arteri virüslere karşı daha dirençli olduğunu gösterdi. Örneğin şempanzeler ve insanlar benzer genlere sahip olsa da virüslerin onlara nasıl bulaştığı farklılık gösterebiliyor. Peki bu kadar kritik sayılan çalışmaların bizim için önemi ne? Aslında bu araştırma arteri virüslerin hangi mekanizmalarla enfeksiyon başlattığını anlamak için ve gelecekteki olası bulaşma risklerine karşı hazırlıklı olmak için çok önemli. Çünkü bir virüsün hücreye girişini engellemek potansiyel tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olabilir. Doktor Bailey, eğer bu virüslerden biri insanlara geçerse büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kalabileceğimizi vurguluyor. Bu nedenle bu tür araştırmalar pandemilere karşı hazırlıklı olabilmemiz için çok önemli.
Evet Begüm, anlattığın profile en çok uyan virüs belki de SARS-CoV-2, COVID-19'a neden olan, pandemiye neden olan virüs. Gerçekten çok uzun süren bir pandemiye sebep oldu. Aşırı gürültülü bir pandemi değildi fakat hala etkisi devam ediyor. Şu anda hala klinikte COVID-19'lu hastalar görüyoruz biz. Yeni varyantlarını görüyoruz şu anlıkta. Ama hala görüyoruz. Hala bitmiş değil. Ve büyük pandemilere yol açan virüslerin eradike edilmesi, yani yok edilmesi gerekiyor bir yerde. Ya da toplum bağışıklığının sağlanması gerekiyor. Toplum bağışıklığını aşılar ya da hastalığı kapma yoluyla sağlayabiliyoruz. Antiviral tedaviler de bu yaklaşımımızda gerçekten güzel bir yer oluşturuyor. Umarım monoklonal antikorlarla, daha doğrusu bağlanılan reseptörlere özgü ilaçlarla güzel yanıtlar alırız ve virüsün sebep olduğu hastalığın daha az gürültülü, daha sakin bir şekilde geçmesini ve kolayca yok edilmesini sağlarız. Bir sonraki haberimiz Emre'den gelecek. Emre, seni dinliyoruz.
Şimdi sizlerle dünya tarihinin en ilginç dönemlerinden birini araştıran yeni bir araştırmayı paylaşacağım. Virginia Tech'ten bilim insanları gezegenimizin yaklaşık 650 milyon yıl önce yaşadığı inanılmaz bir dönüşümü ortaya çıkardı. Araştırmaya göre son küresel buz çağında dünyamız tamamen farklı bir görünüme sahipti. Okyanusların dörtte biri buz tutmuş durumdaydı ve atmosferdeki karbondioksit seviyeleri günümüze göre inanılmaz derecede düşüktü. Bu koşullar altında su döngüsü neredeyse durmuştu, yağmur ve kar yağışı en düşük seviyeye inmişti. Ancak bu şartlar sonsuza kadar sürmedi. Kayaların aşınma sürecinin durması atmosferde karbondioksitin birikmesine yol açtı. Bunun sonucunda gezegen hızlı bir ısınma sürecine girdi. Sadece 10 milyon yıl içinde, ki bu jeolojik zaman ölçeğinde oldukça kısa bir süre, küresel sıcaklıklar eksi 45 dereceden artı 48 dereceye yükseldi. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusuysa buzulların erimesiyle ortaya çıkan tatlı suyun okyanuslardaki tuzlu suyun üzerinde ayrı bir tabaka oluşturmasıydı. Bilim insanları bu dönemi Plum World Ocean, yani Tüy Dünyası Okyanusu adını verdi. Bu çalışma gezegenimizin iklim değişikliklerine nasıl uyum sağladığını anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda çok daha önce ortaya çıkan yaşamın en zorlu koşullarda bile nasıl var olabildiğine dair değerli ipuçları sunuyor.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her cuma Spotify'da olacağız. Daha öncesinde yine evrimağacı.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da Evrim Ağacı Podcast kısmından da bize ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.